Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leheb suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd. Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27'de 1400, Hicri Kameri 14 Cemadüsani 1443 ve Miladi Takvim'de 17 Ocak 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Benim Müslüman Çocuğum, Düzenli Yaşam ve Kalıcı Itır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tarhan Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı ordu donanmasının kayda değer bir başarı elde ettiğini söyledi. İran İçişleri Bakanlığı ülkenin batı illerinden korkunç sesin şimşek çakmasından kaynaklı olduğunu bildirdi. Afganistan halkı İran'ın kendilerine yaptığı insani yardımları takdir etti. Irak'taki Türk askeri üssüne yeniden saldırı düzenlendi. İnsan Hakları İzleme Örgütü Suudi Arabistan'ı insan hakları ihlalleriyle suçladı. Kuzey Kore 10 gün içerisinde 3. füze denemesini gerçekleştirdi. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Etnik ve Dini Azınlıklar Danışmanı Mustafa Abdüsselam Kerimi bir mesajda bütün İranlılar şehitlerin annelerinin ve eşlerinin fedakarlıklarına borçludur dedi. Abdüsselam Kerimi şehit annelerini ve eşlerini anma günü vesilesiyle yayınladığı mesajda şu cümleyi yer verdi. Bu vatanın bütün şehitleri annelerinin sevgi dolu kollarında büyümüşler. Secdelerinde sevgi ve fedakarlık duasını öğrenmişler ve çiçek gibi açılmışlardır. İranlı yetkili bu kutlu günü bütün ilahi dinlerin takipçileri ve İran etnik grupları da dahil olmak üzere İran'ın sevgili ve onurlu şehitlerinin tüm annelerini ve eşlerini kutluyor ve tebrik ediyorum dedi. Abdüsselam Kerim ayrıca şunları kaydetti. Yüce makama sahip olan şehitler dini, ahlaki ve beşeri öğretileri ve değerleri ilk ve sevgili hocaları olan annelerinden öğrendiler.
Irak'ta kaynaklar pazar gecesi İslam Devrimi Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kağan'ın Necef şehrini ziyaret ettiğini bildirdi. Irak Sabir'in haber kanalına göre General Kağan'ı dün Necef'te Hazreti Ali Aleyhisselam'ın mezarını ve onun yanı sıra Şehit Sadr ve Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis'in mezarını ziyaret etti. General Kağan'ı söz konusu mezarları ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okurken bu şehitlerin direnişin unutulmayacak hatırları olduğunu söyledi. Bilindiği gibi İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Irak Haşi Şabi Koruma Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis ve beraberindeki arkadaşları 3 Ocak 2020 Cuma sabahı Irak'ın başkenti Bağdat'taki hava alanı yakınında Amerikan terör güçlerince düzenlenen hava saldırısında şehit oldular. General Kasım Süleymani Irak hükümetinin daveti üzerine Bağdat'a gitmişti. General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi El Mühendis Batı Asya bölgesinde tekfirci ve IŞİD'e dahil olmak üzere terörist gruplara karşı mücadelede öne çıkan isimlerdi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı ordu donanması önemli başarılar elde etti dedi. İmamoğlu Askeri Akademisi öğrencilerinin teorik savaş eğitimi kursunda konuşan İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani şunları kaydetti. İç sınırları geçmek ve açık denizlere açılmak kesinlikle eğitim ve bilgiyi gerektirir ve İran Deniz Kuvvetleri de bu alanda yeterli bilgi ve donanıma sahiptir ve bu alanda önemli başarılar elde etmiştir. İran Deniz Güçleri Komutanı ayrıca şunları kaydetti. Donanma geçmişten bugüne kadar birçok muhalefetli fitnelerle karşılaştı dedi. İranlı askeri yetkili İran'ın jeopolitik durumuna vurgu yaparak şunları belirtti. İran Mekran sahil aracılığıyla Hint Okyanusu ve dünyanın açık denizlerine doğrudan açılmıştır.
İran ordusu hava savunma komutanı İran'ın 3 boyutlu sistemler inşa ettiğini ve bunların işletmeye alındığında herhangi bir uçuş sistemi radarlarımız tarafından tespit edilecek, önlenebilecek ve yüzleşebilecek dedi. İmam Ali Aleyhisselam askeri akademisi komutanları ve öğrencileri arasında konuşan Tuğgeneral Ali Rıza Sebbahi Fert, İran'a dayatılan savaşa düşman İran ordusunun ve teçhizatlarının hazır olmadığını sanıyordu ama dünya İran milletinin o silahlarla 8 yıl nasıl savaştığını ve zafere kavuştuğunu gördü dedi. Sebbahi Fert, dayatılmış savaşın başlangıcında Baas rejiminin 350 uçağı vardı ancak savaşın sonunda sayıları 950'ye ulaşırken İran ordusu 8 yıl boyunca düşmanın uçaklarından 650 kadarını imha etti. Bu İran için kutsal savunmada tarihi bir gurur ve başarıdır dedi. İran ordusu hava savunma kuvvetleri komutanı ayrıca şöyle dedi. İran ordusu hava savunma kabiliyetleri bugün bölgedeki savunma gücünde öncü rol oynuyor. İranlı yetkili bugün İran ordusu Yanşi sayesinde 3 boyutlu sistemler kuruyor ve konuşlandırıyor. Muharebe savunma kabiliyeti her an artıyor ve tüm ekipmanlarımız yerli ve gençlerimiz tarafından üretiliyor dedi.
İran İçişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Mecid Mirahmedi, güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin yaptığı incelemede Hemedan'da duyulan korkunç sesin şimşek çakmasından kaynaklandığını tespit edildiğini söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Seyyid Mecid Mirahmedi, Hemedan vilayetinin Esedabad kentinde meydana gelen korkunç sesin nedeniyle ilgili her türlü spekülasyonları reddetti. Cumartesi akşamı İran'ın Hemedan eyaletine bağlı Esedabad halkı korkunç bir sesten panikledi. Bazı yerlerde sesin çok yüksek olması hatta evlerin kapı ve pencerelerinin sarsılmasından ötürü insanların korkarak evlerin dışına çıktıkları bildirildi.
İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı İran'ın petrol dışı ihracatının 40 milyar doları aştığını söyledi. Seyit Rıza Fatimi Emin, İran'ın geçen yıl petrol dışı ürünlerde 35 milyar dolarlık bir ihracat yaptığını, ancak bu yıl son 9 ayda bu rakamın 40 milyar doları geçtiğini, bunun da önemli bir başarı olduğunu söyledi. Fatimi Emin sözlerine şöyle devam etti. İhracat rakamının İran takvimine göre bu yıl sonuna kadar 45 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyorum. İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı ayrıca ihracat teşvikinin üretimi arttırmak ve ülke gelirini arttırmak anlamına geldiğini belirterek önümüzdeki yıl ekonomide bir sıçrama görülecek dedi. Fatime Emin, ihracatın artması ülkenin ekonomik ortamının düzeldiğini gösteren bir göstergedir ifadesini kullandı.
İran Dışişleri Bakanlığı İktisadi İşler Yardımcısı Mehdi Safer'i İran ve komşu ülkeler arasında ortak serbest bölgelerin oluşturulmasına vurgu yaptı. İran Ajansı'na göre Dış Ekonomik İlişkiler Koordinasyon Başkanlığı'nın serbest bölgeler konu toplantısına atıfta bulunan Mehdi Safer'i serbest bölgeler mühendislik hizmetlerinin ihracatının üretim ve ciddi döviz kaynağına sebep olabilir dedi. Mehdis Zaferi, bugün yurt dışında yaşayan İranlıları bu alanlara yatırım yapmaya teşvik ediyoruz, dedi. İran'ın önceliğinin komşu ülkelerle işbirliği olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakan Yardımcısı, komşu olmayan 7 ülke hedef ülkeler arasında yer alıyor, dedi. Zaferi, Pakistan, Ermenistan, Türkmenistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi diğer ülkelerle ortak serbest bölgeler oluşturmak mümkün, dedi.
Afganistan halkı İran İslam Cumhuriyeti'nin sağladığı insani yardımlara teşekkür etti. İran'ın yardımlarından yararlanan Afganistan'ın başkenti Kabil'deki vatandaşlar, İrib muhabirine verdikleri röportajda İran İslam Cumhuriyeti'nin yardımlarına teşekkür ederek yoksul Kabil vatandaşlarının İran hükümetinin yardımlarını asla unutmadıklarını söylediler. İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan halkına yaptığı insani yardımların ardından birkaç gün önce Kabil'deki ihtiyaç sahibi ailelere ısınma amaçlı yakıt dağıtımı başladı. Kömür ve odun Kabil'deki 100 muhtaç Afgan aileye dağıtılırken Mezar-ı Şerif'te ve Afganistan'ın diğer bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine kışlık yakıt sağlamak için benzeri bir program ve yardım İran'ın gündeminde yer almaya devam ediyor. Afganistan'da daha önce un, pirinç ve şekerden oluşan gıda yardımı ile çeşitli sevkiyatlar şeklinde İran'a ait tıbbi yardımlar Afganistan'da ihtiyaç sahipleri arasında dağıtılmıştı.
Amerika'nın eski Suriye elçisi, Amerikan güçlerinin Suriye'nin güneyinde bulunmasının asıl sebebinin Tahran ve Şam arasındaki bağları kesmek olduğunu itiraf etti. James Jeffrey, Amerikan kuvvetlerinin yurt dışında bulunmasının amacının Amerikan Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin güvenlik çıkarlarını güçlendirmek ve diğer ülkelerde bulunarak dış politikayı desteklemek olduğunu belirtti. Eski Amerikan elçisi ayrıca Amerikan birliklerinin Eltenep üssünde bulunmasının nedeni Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a Tahran ve Şam arasındaki bağların kesilmesi için baskı yapmak olduğunu söyledi. Eski Amerikalı diplomat, Amerikan birlikleri bir ülkede bulunduğu sürece diğer ülkelerden askerlerin varlığına izin vermeyeceklerini ve Suriye'de tamamen aynı ilkeyi uygulayacaklarını vurguladı.
Türkiye'nin 16 Ocak 2022 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Koronavirüs tablosuna göre 54.100 kişinin PCR testi pozitif çıktı. 136 kişi ise hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir salgın olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. Ne endişe ne gevşeme. Tedbirle aşıyla bugünü de aşacağız açıklaması yaptı.
Kuzey Irak'ta 6 PKK üyesi Türkiye güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi. Türkiye ordusunun Kuzey Irak'taki PKK mevzilerine yönelik yasa dışı saldırılarını sürdürürken Bağdat saldırıları Irak'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak defalarca kınadı.
Irak kaynakları Irak'ın kuzeydoğusundaki bir Türk askeri üssüne ikinci kez roket saldırıları düzenlendiğini bildirdi. Sputnik'e göre Irak güvenlik güçlerinden bir kaynak pazar günü yaptığı açıklamada Türk ordusunun Musul'daki Zelikan askeri üssünün iki gün içinde ikinci kez hedef alındığını duyurdu. Kaynak 3 roketin Irak'taki Türk üs bölgesine düştüğünü kaydetti. Türk topçusunun ise ateş ederek karşılık verdiği anlaşılıyor. Habere göre olayda üstteki Türk askerlerinden kimse yaralanmadı. Zelikan kampındaki Türk askerlerinin varlığı Bağdat ile Ankara arasında bir gerilim noktası oldu.
Hamas hareketinin sözcüsü Batı Şeria'daki direniş operasyonlarındaki artışın Siyonist rejimi korkuttuğunu söyledi. El Meyadin'e göre Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Hazım Kasım pazar günü yaptığı açıklamada Kudüs'teki işgalci rejimin direniş gruplarını tehdit ettiğini ve direniş gruplarının ise Filistin'e karşı herhangi bir Siyonist saldırganlığa karşı tepkisiz kalmayacaklarını belirtti. Hamas sözcüsü, direnişin halkımızın ve tüm direniş ekseninin zaferine kadar işgalcilerle sürekli savaştığını vurguladı. Hamas sözcüsü son zamanlarda yaptığı açıklamada Batı Şeria şehirlerinde direnişin yayılmasının işgalci İsrail ve Siyonist Yahudilerin Filistin halkına, bu ulusun kutsallarına ve onun kahraman esirlerine karşı işledikleri cinayetler ve suçlara karşı normal bir tepki olduğunu söylemişti. Hazım Kasım, Batı Şeria'daki devrim ateşinin Siyonist işgalcileri ve yerleşimcileri sınır dışı etmeden söndürülmeyeceğini vurguladı.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri, Yemen'deki insani krizin feci şekilde tırmanması konusunda uyarıda bulundu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği pazar günü yaptığı açıklamada Yemen'deki durumun felaket boyutta olduğunu ve ülkede yerinden edilmiş milyonlarca insanın gıda kesintileri sebebiyle artan açlık riski altında olduğunu duyurdu. Yüksek Komiserliğe göre 4 milyon Yemenli mültecinin yarısından fazlası acil gıda ihtiyacı olan bölgelerde yaşıyor. Birleşmiş Milletler'e göre Yemen dünyanın en kötü insani krizini yaşıyor. Yemen'in 29 milyonluk nüfusunun %80'i artık hayatta kalmak için yardıma ihtiyaç duyuyor.
İnsan Hakları İzleme Örgütü son rapor ve bildirisinde Suudi Arabistan'ı insan hakları aktivistleri, eleştirmenleri ve hükümet karşıtlarını ciddi şekilde baskı altına almakla kınadı. Uluslararası İnsan Hakları Örgütü yayınladığı bildiride Suudi Arabistan'da birçok insan hakları aktivisti savunucusuna hala zulmedildiğini ve haksız cezalar verildiğini söyledi. Örgütün bildirisinde şu ifadeleri yer verildi. 2021 Suudi yetkililerin barış eylemcilerini ve siyasi reform ve insan hakları talep edenleri hedef alan tutuklama kampanyalarına tanık oldu. Örgüt 2020-2021'de vaat edilen resmi reform iddialarına rağmen Suudi yetkililerin ifade özgürlüğü aktivistlerine yönelik baskılarını eleştirdi. Suudi yetkililer ülkenin iç ve dış ilişkilerindeki politikalarına ilişkin görüşlerini ifade ettikleri için önde gelen isimleri gözaltına almaya devam ediyor.
Kuzey Kore'nin Biden yönetiminin yaptırım kararlarının ardından tren üzerinden balistik füze denemesi gerçekleştiği bildirildi. Kuzey Kore 5 ve 12 Ocak'takilerin ardından 10 gün içerisinde 3. kez füze denemiş oldu. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın haberinde Kuzey Kore'nin önceki füze denemeleri sebebiyle yeni yaptırımlar uygulayan Amerika'yı çatışmacı tutumunu sürdürmesi halinde daha güçlü ve daha açık bir eylem konusunu uyardığı bir bildiri yayınlamasından saatler sonra tren üzerinden balistik füze denemesi yaptığı belirtildi. Kuzey Kore 5 Ocak'ta hipersonik füzeyi başarıyla denediğini açıklamıştı.
New York Post'ta yer alan habere göre istasyonda bekleyen Asyalı kadını raylara ittiğini kabul eden Mert Yağ tutuklandı. New York valisi şiddet olayını kınadı. Kurbanın ailesine taziyelerini iletti ve tüm vatandaşların kendilerini güvende hissetmeleri için New York metro sisteminin güvenliğini sağlamak için çabalarını sürdüreceğini belirtti.
Ve son haberimiz, Amerika'da terk edilmiş bir kilisede bulunan 89 yanmış ceset kalıntısı ülkeye ayağa kaldırdı. Olayla ilgili daha önce iki tane cesedin aynı kilisede bulunmasından dolayı suçlanan 41 yaşındaki bir papaz hakkında soruşturma başlatıldı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Lübnan'da yeni ihtilaf konuları etrafında. Lübnan'daki mahkemenin Merkez Bankası Başkanı Riyad Sallame ile ilgili kararı Lübnan'da iç ihtilafların yeni faktörü haline geldi. Geçen hafta Lübnanlı kadın yargıç Gade Aon'un halk yönetimin reforma gitmesini istiyor grubunun hukuki dairesi temsilcilerinin avukatlarının şikayetine dayanarak Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Sallame'nin deniz, kara ve hava üzerinden ülkeden çıkmasını yasaklaması ve seyahat yasağının uygulanmasını istemesi tepkileri beraberinde getirdi. Genel olarak Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Sallame hakkında çelişkili görüşler belirtiliyor. Lübnan'daki batıcı hareket Riyad Sallame'nin Merkez Bankası'ndaki performansını destekliyor. Ancak direniş hareketi bazı siyasi gruplar, ayrıca bazı bağımsız siyasi şahsiyetlerin Lübnan Merkez Bankası'nın performansını ciddi şekilde sorguladığı ve eleştirdiği görülüyor. Riyad Sallame'ye destek olanlar ve onun arkasında duranlar onun ülkenin ekonomik sorunlarındaki rolünü kabul etmeyip bir yandan Merkez Bankası Başkanı'nın başarılı bir performans çizdiğini öne sürüyorlar. Ancak farklı görüşler de bu konuda var. Öncelikle eleştiren taraflar Riyad Sallame'nin Lübnan'da yabancı siyasetleri ve örnekleri uyguladığını ve yabancı aktörler tarafından desteklendiğini söylüyor. Bu bağlamda Lübnan Özgür Ulusal Hareketi Başkanı Cibran Basil, Riyad Sallame'nin yabancıların gündemiyle planlanan bir projeyi hayata geçirdiğini söylüyor.
İkinci mesele ise eleştiriciler Riyad Sallame'nin politikalarının ve eylemlerinin Lübnan ulusal para birimi değerini düşürmede önemli bir faktör olduğunu söylüyor. Lübnan'daki ekonomik krizin tırmanması ve Lübnan lirasının sert düşüşü ülkenin Merkez Bankası Başkanı'na yönelik eleştirileri ve yüklenmeleri yoğunlaştırdı ve bazı medya kuruluşları Sallame'nin Amerika'nın Lübnan'da ekonomiyi çökertme kararını uyguladığını bildirdi. Eski Lübnan Başbakanı Hasan Diab, Merkez Bankası Başkanı'nın lirayı dolar karşısında kasten değersiz ederek hükümete saldırmaya ve hükümet üzerindeki baskıyı artırmaya çalıştığını defalarca dile getirdi. Üçüncü mesele çerçevesinde eleştirmenler Riyad Sallame'nin yolsuzluk davalarında adı geçtiğini, bu dosyalar ile ilişkili olduğunu söylüyor. Bazı haberlere göre Lübnan'da olduğu kadar Fransa, Lüksemburg, Almanya ve diğer ülkelerde de yolsuzluk davaları açıldı ve geçen yıl Lübnan Merkez Bankası bu dosyalar çerçevesinde 300 milyon dolardan fazla zimmete para geçirmekle suçlandı. Bu durum göz önüne alındığında Riyad Sallame'nin seyahat kısıtlamasının ilan edilmesi Lübnan'daki iç çekişmelerin yoğunlaşmasında bir faktör haline geldi. Geçici Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Riyad Sallame'nin yargılanmaya devam etmesi halinde Lübnan Başbakanı olarak görevi bırakacağı tehdidinde bulundu. Lübnan Ulusal Kurtuluş Cephesi Başkanı Cibran Basil, Başbakan Necip Mikati'nin Riyad Sallame'yi yargılama konusundaki tutumu hakkında birbirlerini koruyorlar dedi. Son nokta ise Lübnan halkının bir kısmının da Lübnan yargıcının kararını destekliyor olmasıdır. Halkın da bir kısmı Riyad Sallame yargılanmasını talep ediyor. Son günlerde Lübnanlı protestocular ülkenin Merkez Bankası'nın önünde toplandılar. Yozlaşmış siyasi sınıfın sorumlu tutulması gerektiğini vurguladılar ve insanların mevduatlarını yağmalayan Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Sallame'nin yargılanmasını talep ettiler. Lübnanlı protestocular Merkez Bankası'nın ve başkanının politikalarının ülkenin çöküşüne, döviz kurunda keskin bir düşüşe ve halkın satın alma gücünün azalmasına neden olduğunu vurguladı.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Putin'in NATO'ya yönelik yeni uyarısı etrafında. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cumartesi günü Rusya bir kanalına verdiği mesajda NATO'nun doğuya doğru genişlemesi ve Rusya ile NATO arasındaki müzakereler hakkında Moskova'nın geri adım atması için bir ortam yoktur dedi. 17 Aralık 2021'de Rusya ve NATO'ya teklifte bulunan mektuplar gönderdi. Bu mektuplarda NATO'nun girişimleri hakkında hukuki güvenlik güvencelerin verilmesi ve NATO'nun askeri olarak doğuya genişlememesi, askeri teçhizat ve altyapılarını Rusya sınırında ve yakın bölgelerde konuşlandırmaması istendi. Bu konular 10 Ocak 2022'de Rusya-Amerika Stratejik Güvenlik Diyaloğu'nda, 12 Ocak'ta NATO-Rusya Konseyi toplantısında ve 13 Ocak'ta Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı Güvenlik Konseyi Daimi Konseyi toplantısında tartışıldı. Ancak bu görüşmelerin sonucu olumsuz oldu. ve ikili anlaşmazlıklar ve gerilimler çözülmedi. Rusya'nın NATO ve Amerika ile arasındaki temel ihtilafları iki temel konu üzerindedir. NATO'nun doğuya doğru genişleme çabaları ve Rusya'nın batı sınırlarına yakın askeri konumlandırmaya verdiği önem ve NATO'nun bu sınırlara yakınlaşmama zarureti bu iki önemli ihtilaf konusudur. Rusya NATO konseyi içindeki son görüşmelere rağmen batılı askeri örgütün üst düzey yetkilileri Ukrayna ve Gürcistan'ın Moskova'nın bu hususu Rusya'nın ulusal güvenliğine doğrudan bir tehdit olarak görmesine rağmen NATO'ya katılması gereğini vurgulamaya devam ediyor. NATO Genel Sekreteri cumartesi günü yaptığı açıklamada askeri ittifakın 2008 yılında Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya katılması gerektiğine karar verdiğini ancak ne zaman bu üyeliğin kesinleşeceğini belirtmediğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ile olan çalışmaları değerlendiriyoruz. Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasından kaynaklanabilecek her türlü değişikliğe hazır dedi. Aynı zamanda NATO, Rusya'yı Avrupa'da abluka altına almak için iki Kuzey Avrupa ülkesi Finlandiya ve İsveç'in de bir an önce askeri teşkilata katılmasını istiyor. Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması için kapı her zaman açık. Yakın gelecekte iki ülkede NATO'ya katılabilir dedi.
Bu açıklamalar Moskova'nın olumsuz tepkilerine neden oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde İsveç ve Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması örgütüne katılma olasılığının ciddi siyasi ve askeri sonuçları olacağını ve Moskova'nın eylemi yanısız bırakmayacağı konusunda uyardı. Öte yandan son aylarda Doğu Avrupa'da bir yanda Rusya ile diğer yanda Amerika ve NATO arasındaki askeri gerilimler özellikle de Ukrayna üzerinde doğrulaştı. Şimdi de Amerika öncülüğündeki bu batılı askeri örgüt Rusya'nın saldırı niyetinin olduğunu öne sürerek sürekli olarak Ukrayna meselesi üzerinden Moskova'yı tehdit ediyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, cumartesi günü Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik daha fazla saldırganlığını hızlı, ciddi ve koordineli sonuçlar olacağı konusunda uyardı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği ile birlikte Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse, Kırım'ın Rusya işgalinin başladığı 2014'ten beri uygulanan yaptırımlardan çok daha büyük ölçekte ekonomik ve mali yaptırımlarda dahil olmak üzere misilleme tedbirlerinin alınacağını söyledi. Amerikalı yetkililer yaptırımların kapsamının Rus işgalinin niteliğine ve şekline bağlı olduğu konusunda uyarıda bulundu. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Victor Yanoğlan, müttefiklerimizle birlikte taahhüdümüz Rusya bunu herhangi bir şekilde yaparsa buna karşı güçlü adımlar atmak yönündedir, dedi. Tüm bunlara rağmen NATO ve Amerika'nın Moskova'ya yönelik yapıcı olmayan ve kavgacı tavırları ve güvenlik talepleri Rusya'nın, Avrupa'nın ve dünyanın güvenliğini tehdit eden NATO ile Rusya arasında bir askeri çatışma olasılığını artırmıştır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 27 Dey 1400 Hicri Kameri, 14 Cemadüssane 1443 ve miladi 17 Ocak 2022 Pazartesi. ...66 yıl önce bugün Hicri Şems'e 27 Dey 1334'te İran'la mücadeleci din alimi Nevav Sefevi, üç mücadeleci arkadaşıyla birlikte Şah rejiminin askeri mahkemesinde göstermelik duruşmada idama mahkum edildi ve nihayet şehit düştü. İslam Fedailleri Cemiyeti lideri olan Nevav Sefevi, Hicri Şems'e 1305'te dindar bir ailede dünyaya geldi. Gençliğinde Arakan Necef Eşref Dini İlimler Medresesi'ne giren Safevi, tahsilini bitirdikten sonra İran'a geri döndü. Nevaz Safevi, Şah rejiminin işlediği cinayetlerden haberdar idi ve bu yüzden bu despot rejime karşı mücadelesini sürdürdü. Nihayet Şah piyonlarınca tutuklandı ve bugün üç arkadaşıyla birlikte kurşuna dizildiler. Dokuz yıl önce bugün Hicri Şamsı 27'de 1391'de İran musikisinin öncülerinden Muhammed Biglerepur vefat etti. Biglerepur, İran İslam Cumhuriyeti'nin ilk milli marşının yapımcısıydı. ...131 yıl önce bugün Hicri Kamere 14 Cemadüstani 1312'de Ayetullah Mirza Habibullah Reşli vefat etti. Bedaye Edefkar bu önde gelen alim tarafından kaleme alındı. ...938 yıl önce bugün Hicri Kamere 14 Cemadüstani 505'te İran'da önde gelen fakih ve bilim adamı İmam Muhammed Gazali lakaplı Ebu Hamed Muhammed Gazali Tusi vefat etti. Gazali Ebu Nesir İsmail nezdinde fıkhı öğrendi ve kısa sürede kendi döneminin yaygın bilimlerinde önde gelen alimlerden oldu ve 28 yaşında Müslüman fakihler arasında en büyük fakih sayıldı. İran'a giden Gazali birçok öğrenci yetiştirdi. ...13 yıl önce bugün 17 Ocak 2009'da soykırımcı rejimi İsrail ordusunun Gazze şehidini ardı ardını yaptığı vahşi saldırılar ve bu bölge halkının yoğun direnişinden 22 gün sonra Siyonistler nihayet ateşkes ilan etmek zorunda kaldılar. Soykırımcı İsrail rejimine bu vahşi saldırılardan güttü, asıl amacı Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ı yok etmek veya bu hareketi uzlaşmaya zorlamak idi. Ancak Filistinlilerin Hamas hareketini yoğun bir şekilde desteklemeleri ve dünya halkının İsrail rejiminin işlediği cinayetlere yönelik şiddetli itirazları sonucu Siyonistler Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurdular. Siyonistlerin Gazze'ye karşı vahşi ve acımasız saldırıları 1400'den fazla Filistinlinin şehit olması ve 5500 insanın da yaralanması ve Gazze'de en az 2 milyar dolar gibi ağır mali hasara meydana gelmesine neden oldu. Katil Siyonistlerin Gazze kentine karşı saldırıları ve işlediği cinayetleri Birleşmiş Milletler'den bir heyetin bu konuda araştırma yapması ve neticede bir rapor sunmasına neden oldu. Bu rapor uyarınca Siyonist İsrail rejimi Gazze'de savaş suçu işlediği anlaşıldı. Söz konusu rapor Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca onaylandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Rant birilerine değil vatandaşa pay edilmeli.
Yeni Asya.
Vatandaş böyle isyan etti. AKP'liyim, işsizim, açım.
Cumhuriyet.
Ekrem İmamoğlu, güzel günler çok yakında.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Karaalioğlu 15 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde seçmen tercihini anlamak başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İktidar blokunun bir süredir oy kaybetmekte olduğu ve gerilediği anlaşılıyor. Anketlere güven yüksek olmasa da kamuoyu araştırmalarının genel gidişat konusunda verdiği bilgilere belirli ölçüde itimat var ve bu da hem AK Parti'nin hem de MHP'nin oylarında erime olduğunu anlatmaya yetiyor. Buna mukabil Millet İttifakı'nın oylarını artırdığını ve ayrıca yeni kurulan Gelecek Partisi ve Deva ise Saadet Partisi'nin de Cumhur İttifakı'ndan çözülen oyların bir kısmını almakta olduğu da anlaşılıyor. Rakamlar konusunda isabet kolay değil ama bloklar arasındaki değişim gözlemlenebiliyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ekonomi kötü, dış politika belirsiz ve hukuk, sosyal hayat gibi alanlarda gerilim içinde olduğu için iktidarın oy kaybını izah etmek de kolaydır. Bazı kesimlerin izah etmekte zorlandığı şey ise nasıl olur da AK Parti'nin hala birinci parti olduğu veya oylarını %30'un üzerinde tutabildiğidir. Sanılanın aksine bu da izahı kolay bir durumdur. Öncelikle bilinmesinde fayda var. AK Parti seçmeni sanılanın aksine makarnaya, kömüre oy veren seçmen değildir. Muhafazakar kitle güçlü bir tarihsel duygu taşır ve inançları ekseninde aidiyeti son derece güçlüdür. Ekonomik tablonun kriz içinde olmasından dolayı elbette mağdur ve tedirgindir ama oy verme tercihinde tek kriter bu değildir. Desteklediği partiye defalarca kredi açacak kadar ideolojik tutuma sahiptir. Hatasıyla sevabıyla partilerini destekliyorlar. AK Parti'nin sadık seçmen kitlesi hala yerinde duruyor çünkü hem daha güvenilir bir alternatif görmüyorlar hem de Erdoğan'a açtıkları kredi tükenmiş değildir. Öte yandan AK Parti tek başına %50'lere ulaşmışken hala birinci parti olmakla birlikte bugün %30 bandına kadar gerilemesinin gerekçesi de burada yatıyor. AK Parti'nin ikinci halka seçmeni diyebileceğimiz merkez sağ ve yine bir ölçüde muhafazakar değerlere sahip kitleler için geleneksel anlatı kadar ekonomi, hukuk ve son dönemde yaşanan yolsuzluk, yozlaşma gibi gelişmeler de belirleyicidir. Onlar hatasıyla sevabıyla destek vermiyorlar. Hangi partiden olursa olsun seçmeni küçümsemek, tercihlerini değersizleştirmek kadar yanlış bir analiz olamaz. Bazılarının hatalı isimlendirme ile fanatik diye tanımladığı seçmen, iktidar blokunda olduğu kadar muhalefette de vardır. Bunu da akıldan çıkarmayalım.
Şükran Soner 15 Ocak tarihli Cumhuriyet gazetesinde muhalefetin hem de halkın aklıyla dalga geçiyorlar başlıklı yazısına yer veriyor. 1921 kesinleşmiş sonuç verileriyle 20 yıllık iktidar ekonomisinin her alanına dönük sonuçları en çok da halkın büyük çoğunluğuna dönük yıkıcı yoksullaşmaya çekişen sonuçlarıyla sınıfta kaldı. 2022 yılına geçişin günlerinin ilk haftasına sığdırılmış zamlar, fiyat, yaşam maliyetler sonuçlarıyla ise rekor kırma yarışı yaşandı. Halkın her kesimine dönük gelir artışları, düzeltmelerle nefes alınması umudu verilmişken iyileştirme hamlelerinin bir hafta içinde ödenmek zorunda bırakılanlarla bile yoksullaştırmayı aşağı çektiği gerçeğiyle yüzleşildi diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Yeni yıla girişin ikinci haftasında Cumhur Cephesi'nin en tepe liderlerinden günde birkaç posta müjdeli yeni başarıların, haberlerin, açılışların, törenlerin arasında sonuçta her günün çoğunluk saatleri ele geçirmiş olarak gerçekleştirilen müjdeli işler, projelerin, yatırımların, reklamları var. İçeriklerinde Millet Cephesi'nin tüm kadrolarına dönük argo, ağır hakaret içeren tehdit, suçlamalar arasında sadece muhalefetin siyasal kadrolarıyla değil, halkın aklıyla da dalga geçiyorlar. Barış süreci için geçerli olan tüm Cumhur Cephesi lider kadrolarının en tepeden en alt siyaset bürokrasi. Kadrolara kadar geçerli olan çok sayıda benzeri fotoğraf karelerini yok sayarak, sadece HDP kadroları için kullanmayı kendilerinin başarılı siyasi strateji atığı olarak meclis kararına dönüştürmek üzere atağa geçmiş bulunuyorlar. Kanıt fotoğraf karesinin kendilerinin barış süreci projesi içinde çekilmiş olması gerçeğini onaylamakta bir sakınca görmüyorlar. Kendilerine kadrolarına dönük birebir sayısız benzer fotoğraf karesi varlığından utanç duymuyorlar. HDP'nin öncülüğünde yürütülen ağır hasta tutsakların insan hakları çerçevesinde kaldığı gerçeğinden yola çıkılarak yok sayılamayacak kampanyanın 377. haftasında dün yine son durumlara ilişkin yeni bir rapor yayımlandı. Yaşam hakkı üzerinden çifte standart olabilir mi? Cumhur Cephesi'nin en tepe liderlerinin kamuoyuna dönük yaptıkları konuşmalar, çağrıların ardından tahmin edilmiş kaç çete reisinin listesinin sıralanabileceğini yok sayabilir miyiz? Onların canları can da ötekilerin canları can değil mi? İnsan haklarında bu kadar ağır boyutları ile çifte standart uygulanabilir mi? CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'nın dünkü açıklamasında yer aldığı gibi şanslı emekliler bilinen isimleriyle çok sayıda AKP'den eski milletvekilleri kısa dönemli görevlerinin ardından çok sayıda kamu işletmesinden dağıtılan ek görevlerle de katlanmış olarak şanslı emekliler listelerine katılırlarken milyonlarla sayılan emekliler açlık sınırının altında yaşam sürdürüyorlar. 20 yıllık iktidarları sürecin hiçbir girdi çıktısının kaydı yok. Merkez Bankası'nın bile en son dönemlere ilişkin girdi çıktısı dahi bilinmiyor. Bizim savımız değil elbet. Bilgi almak isteyen milletvekillerinin sorularına dönük ilgili bakanlıklar, bakanlara yönelik verilen soru önergelerinin yanıtlarından ortaya çıkan bir tablo bu. Her gün birden fazla soru önergesine verilmiş boş yanıtların örnekleriyle yüzleşiveriyoruz. Meclise sorumluluk duymayan atamalı bakanlar yönetimindeki bakanlıklardan milletvekillerinin sorularına yanıt verilmiyor. Elbette uçak dolusu dolar ya da altınların, milyarların nerelerden nerelere gittiği üzerinde bilgi yok. Konteynerlarla gelen giden uyuşturucuların hesabı tutulamıyor.
Tahran Radyosu.
Zeki Ceyhan 15 Ocak tarihli Milli Gazete'de yakınanlar hızla çoğalıyor. Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Mevcut iktidarın icraatlarından yakınanlara her gün yenileri ekleniyor. Yani yakınanlar hızla çoğalıyor. Dün sadece bizler yakınıyorduk. Bugün ise artık yandaşlar arasında da yakınmalar başladı. Bu durumu açıklarken yandaşlar arasındaki aklı selim sahipleri suyun başında bulunanları uyarmaya çalışıyorlar demek mümkün diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ama aynı zamanda aklı selim sahiplerinin yandaşlar arasında ne işi olabilir ki diye de sorulabilir. İnsanlık hali. Beşer şaşar. Şaşmış beşerin aklı başına gelmişse hiç kuşkusuz bu da olumlu bir gelişme olarak kabul edilebilir. Evet, dün sadece biz muhalifler iktidarın icraatlarından yakınırken bugün yakınanlar kervanına yandaşlar da katılmış bulunuyor. Çünkü aklın yolu birdir. Elbette herkesten başları üzerine çakılmak üzere iken bunu uçmak olarak kabul etmesi beklenemez. İçlerinden birilerinin çıkıp bu gidiş hayra alamet değil demesinden daha doğal ne olabilir? Şimdi beklenti yönetimin başında bulunanların yandaşlardan gelen yakınmalara kulak vermeleri ve yanlışlara son vermeleridir. Bu yapılmazsa yönetimin başında bulunanların ipin ucu iyiden iyiye kaçırmış olduklarını düşünmek gerekecektir. Bizim gibi muhaliflerden gelen uyarıları dikkat almak yerine ihanet olarak görmeyi tercih edenler aynı hatayı tekrar edecek olurlarsa yapılan hiçbir yanlışı düzeltme mümkün olmayacak demektir. Yakınan sayısının hızla artıyor olması elbette yönetimden memnun olanların sayısının da hızla azaldığını hatta sıfırlandığının göstergesidir. Böyle bir noktada suyun başında olanların çok dikkatli ve hassas davranarak kendilerine yapılan uyarıları can kulağıyla dinlemeleri ve gereğini yerine getirmeleri düşünülmektedir. Ancak böyle bir temayülden eser yok. Yani hem bizlerin hem de yandaşların yakınmaları pek işe yaramayacak gibi görünüyor. Yakınanlar çoğalacak, memnunlar azalmaya devam edecek. Aklı selimin suyun başındakilere de hakim olmasını beklemekten başka yapılacak bir şey yok. Aksi takdirde iktidara gönül vermiş olanlar birer birer gemiyi terk edecek gibiler. Yakınmaların ardı arkası kesilecek gibi görünmüyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Benim Müslüman çocuğum.
Muhterem dinleyiciler, Benim Müslüman Çocuğum adlı sohbetimizin 29. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Çocukluk dünyası genellikle hareket, canlılık ve doğadan deneyim kazanmakla dolu bir dünyadır. Bugün sizlerle bu konuyu ele almak istiyoruz.
Biraz önce de belirttiğimiz gibi çocukluk dünyası genellikle hareket, canlılık ve doğadan deneyim kazanmakla dolu bir dünyadır. Oyun alanı gibi kalıcı ve basit hatıraları deneyimlemenin ve kazanmanın bile imkansız ve ulaşılmaz olduğu sanal bir görüntü çerçevesiyle sınırlı olmadığı toprak, su, rüzgar, canlılar ve ağaçlar dahil olmak üzere doğanın ve işaretlerinin somut olduğu gerçek bir dünya.
Bugün yeni nesilde oyunun kavramı önemli ölçüde değişmiş ve çocuklar televizyon, bilgisayar ve elektronik programlarla doğayı keşfetmenin keyfinden mahrum kalmışlardır. Bu da çağımızın en önemli hastalıklarından biridir. Okullar ekstra çalışmaları ile çocuklara evin dışında oyun oynamak için çok az bir süre bırakıyorlar. Hatta bu programlar olmasa bile çocukların eğlenmesi için çevrede yeterli ölçüde yeşil alan yok. Parklar ve süslü oyun alanlarına dokunulmazken çocuklarda merak uyandırmıyor ve sonsuz keşif ve idrak alanı da
oluşturmuyorlar.
Duadaki son çocuk, çocuklarımızdaki dua yoksunluğu ve duanın sağlatıcı gücü kitabının yazarı Richard Love, evde oynamayı evin dışına oynamaya tercih eden, zira evde tüm elektrikli aletlerin bulunduğunu söyleyen bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Çocukları yeni teknolojilerden koparıp doğaya götürmek zor olabilir ama doğada çalışmanın çocukların zihinsel gelişimi için pek çok faydası olduğu da inkar edilemez. Neyse ki en sevdikleri çalışmaları yaparak çocukları doğayla barıştırmanın birkaç yolu var. Bugünkü sohbetimizde çocuklar için doğanın harikalarından söz etmek istiyoruz.
Kur'an-ı Kerim'e göre dua, bitkilerin en uygun şekilde büyümesine ve gelişmesine etkili olduğu gibi, özellikle çocukların büyümesi ve gelişmesinde de etkilidir. İslam'da akan ve temiz suya bakılmasına tavsiye edilmesi ise, bu manzaranın insanların mutluluğu ve manevi gelişmesindeki rolü de dahil olmak üzere onun olumlu etkilerindendir. Kur'an-ı Kerim birkaç ayette bitkilerin insanda mutluluk oluşturduğunu belirtiyor.
Örneğin Kaf suresi 7 ila 8 ayetlerinde şöyle okuyoruz. Yeryüzüne de yaydık ve orada da sabi dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik. Bütün bunlar içtenlikle Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir. Yine Neml suresi 60. ayeti de şöyle buyuruyor. Yahut gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip, onun da ağaçlarını sizin yetiştiremeyeceğiniz gönül alıcı gözler, bahçeler meydana getiren mi? Allah ile birlikte başka ilah mı vardır? Hayır, onlar Allah'a eş tutan bir kavimdir.
Dini öğretiler bundan yüzyıllar önce doğanın insanda bıraktığı canlandırıcı ve ferahlatıcı etkilerine dikkat çekmiştir. Nitekim Ehl-i Beyt imamlarından Hazreti İmam Cafer Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Rengarenk çiçeklere, güzel tomurcuklara ve yemyeşil ağaçlara bakın. İnsana hiçbir zevkle kıyaslanamaz zevkler verir. Ayrıca Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam'da şöyle rivayet ediliyor. Yılda en az bir kez nergis çiçeğini koklayın. Zira insanın kalbinde öyle bir durum var ki ancak nergis çiçeği onu giderebilir.
Çocukları doğaya götürmekle sevgi, şefkat ve güç gibi Allah'ın özelliklerini onlara anlatabiliriz. Çocuklar ağaçlar, yapraklar, çiçekler ve böcekleri yakından görmeli ve böylece yaratılanları görerek yaradanın varlığını kavramalı. Çocukların 7 yaşına kadar soyut bir zihni yoktur. Ancak nesneldir. Bu nedenle ebeveynler onlara Allah'ı manzaralar aracılığı ile tanıtmalıdır.
Günümüzde insan ruhuna huzur ve incelik kazandırmanın en kolay yolu doğada gezinmek, yürümek, keşfe çıkmak ve güzel manzaralardan zevk almaktır. Araştırmacıların çalışma sonuçları çiçek satın almanın, çiçeklere bakmanın ve çiçek dikmenin olumlu düşünme, mutluluk, üzüntüden kaçınma ve huzur duygusunun neden olduğunu gösteriyor. Ayrıca aile ve arkadaşlarla doğaya gitmek, güzel çiçeklere ve yemyeşil ağaçlara bakmanın dengesiz davranış ve düşünceleri önemli ölçüde dengelediği ve beyinde pozitif bir sinirsel bağlantı oluşturduğu da ispatlanmıştır.
Doktor Forum Kane'e göre doğa manzaralarının insanların ruh sağlığı üzerinde derin etkileri vardır ve doğa ile ilişkisi olan insanların kentsel alanlardaki insanlara göre fiziksel ve zihinsel sağlıkları daha yüksektir. Üstelik hipertansiyon ve kalp rahatsızlıkları gibi daha az fiziksel sorunlar yaşarken her türlü gerginlik ve stresle daha rahat baş edebilirler. Başka bir araştırmaya göre doğa resimlerine bakmak bile stresi ve olumsuz duyguları azaltabilir ve vücudun elektriksel ve biyokimyasal dengesini koruyabilir. Son araştırmalar açık hava etkinliklerinin ve böyle bir ortamda zaman geçirmenin hem çocuklar hem de yetişkinler için çok önemli ve hatta gerekli olduğunu gösteriyor.
Birçok pedagoga göre doğada yapılan yaşam eğitim dersleri ve çocukların hayvanlar ile yakından tanışma imkanının sağlanması hem çocukları daha fazla sorumluluk taşımaya teşvik etmeye hazırlarken çocuklara aynı zamanda bir nevi kontrollü bağımsızlık verip hem de çeşitli davranış bozukluklarının oluşmasını engelleyebiliyor. Daha önce de sözünü ettiğimiz doğadaki son çocuk, çocuklarımızdaki doğa yoksunluğu ve doğanın sağaltıcı gücü kitabının yazarı Richard Love'un güzel bir tabiri vardır.
Love şöyle diyor, tüm çocukların doğaya ihtiyaçları vardır, sadece ebeveynlere doğaya saygı duyanlar değil, sadece belirli bir sosyal kesim veya özel bir kültür seviyesine sahip olanlar değil ve belirli ve özel bir yetenek veya kabiliyete sahip olanlar değil. Her çocuk doğaya ihtiyacı vardır. Günümüz çocuklarının birçoğu bilgisayar, oyunlar ve saatlerce kapalı bir ortamda kalmayı tercih ediyorlar. Fakat acaba bu gerçekten onların tercihi mi? Acaba biz ebeveynler olarak onlara başka bir seçenek gösterdik mi? Doğada yürümek, soru sormak ve cevap almak bizim çocuklarımızın hakkıdır. Öyleyse her çocuk doğaya ve çevre yaşam eğitimi almaya ihtiyacı vardır.
Tahran Radyosu.
Araştırmacıların çalışmaları yeşil alanda çalışmanın insanların özgüven duygularını geliştirdiğini ve ruh hallerini iyileştirdiğini gösteriyor. Doğanın düzeni ve uyumu insanlarda coşku ve heyecanı arttırır ve güçlü bir uyarıcı olarak onları motive eder. Doğa güzel ve büyüleyici unsurlarıyla her zaman barışın, canlılığın, mutluluğun kaynağı, insanlığın ilerleme ve gelişmesinin temeli olmuştur. Doğa ile iletişim kurmak ve sesine kulak vermek, insanda iç huzuru uyandırır ve bunun sonucunda insanda gerçek bir neşe ve mutluluk hissi uyandırır. İnsan doğaya bağımlıdır ve doğaya muhtaçtır ve bu ihtiyaç doğadaki oksijenin yüksek olması ve olağanüstü uyumundan kaynaklanmaktadır. Tabii ki insan bu makineleşmiş hayatında ne kadar ilerlerse bu ihtiyaç ve boşluk hissi de bir o kadar kendini gösterecektir.
Doğada seyahat etmek çocukların duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimini sağlar. Bu nedenle doğal yerlere seyahat ederek çocuk ve doğa arasındaki bağ geliştirmeye çalışın. Birçok yeni evli çift çocukları ile doğaya çıkmayı çok zor buluyor ve bu nedenle şehir dışı gezileri ve seyahatleri erteliyor. Aslında bir çocuğu doğaya götürmenin onun için büyük bir deneyim olacağı söylenebilir.
Anne ve babalara çocuklarının veya bebeklerin büyüme döneminde düzenli olarak doğaya geziler yapmaları ve doğanın tadını çıkarmaya katılmaları tavsiye edilir. Hiç şüphesiz onlar da doğa ve çevrenin manzarasının ve güzelliklerinin tadını çıkarıyorlar. Çocuğunuzla doğa gezilerine çıkmak istediğinizde sadece onların ihtiyaç olan malzemeleri yanınıza almanız yeterli olur.
Muhterem dinleyiciler, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik.
Programımızı www.parsley.com üzerinden takip edebileceğinizi ve görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.ir adresinden iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli Hayat.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin 6. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde insanın kendini tanımasının hayatının kalitesini nasıl etkileyeceğini ele almak istiyoruz.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Bu programda yaptığımız tavsiyeler ise genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
Allah-u Teala Haşr suresinin 19. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Allah'ı unutan, bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır.
İslam'da insanın kendini tanıması, Allah'ı tanıması ve Allah hakkında bilgi edinmesi anlamına gelir. İnsanın kendini bilmesi Allah'ı daha iyi tanımasına yardımcı olur. Kişi Allah'ı hakkında daha fazla şeyler öğrenmekte kararlı ise o zaman bunun en iyi yolu önce kendisini tanımaktır. İmam Ali Aleyhisselam insanın kendini tanımasıyla ilgili şöyle buyurmaktadır. Kendini tanıma aşamasına gelen birisi en büyük başarılardan birine ulaşmıştır demektir.
Kişisel büyüme ve gelişme başarının ve daha iyi bir yaşama ulaşmanın en önemli temel taşlarından biridir. Bu amaçla biz de kişisel büyüme ve gelişmenin nasıl sağlanacağına odaklanacağız. İnsanın iyi alışkanlıklar kazanması yolunda en önemli konulardan biri insanın kendini tanımasıdır. Sonuçta bu şekilde yaşamın amacını bilmeye zayıf ve güçlü yönlerimizi, ilgi ve korkularımızı, arzularımız ve özlemlerimizi tanıyarak tüm yıkıcı düşünce kalıplarımıza ve sağlıksız alışkanlıklarımıza meydan okuyabiliriz. İşte insan kendini tanıyarak sağlıksız adetlerini bırakıp düzeltme sürecine böylece girebilir.
Kendini keşfetme, insanın kendini bilmesi, tanımasıdır. Bu durum ise bireysel becerilerin büyümesi ve gelişmesinin temelidir. İnsanın kendini tanıması, yaşamın insani, duygusal, ailevi, mesleki ve sosyal ilişkiler gibi çeşitli yönlerinde başarılı olunması için esastır. Farklı kültürler ve milletler kendini tanımayı başarıya giden yol olarak görmüş ve tarihin her döneminde üzerinde çokça durulmuştur. Ayrıca günümüzde kendini tanıma hususu yumuşak veya sosyal becerilerin temel konularından biridir ve kişilerin kariyer başarısında da etkili ve yadsınamaz faktörlerden biri olduğu vurgulanmaktadır.
Çoğu insanlar kendilerini çok iyi tanıdıklarını düşünürler. Ancak amaçları, yaşam değerleri ve diğer konular sorulduğunda kendilerini bile ikna edecek uygun bir cevap veremezler. Tabii ki inançlar, ilgi alanları, duygular, ihtiyaçlar ve daha birçok şey yaşam boyunca değişir. Fakat acaba bu değişiklikler insanları her zaman mutlu eder ve büyütür mü? Gelişme, büyüme ve mutluluğa doğru giderken nasıl bir plan yapmalı, nasıl bir yol istenmelidir?
Kendini tanımak demek, insanın hayattaki en iyi yolu bulma çabası, kalıtsal ve çevresel faktörlerin etkilendiği bir çaba anlamına gelir. Herkes mutluluğu ve mükemmelliği arar. Ancak kendini bilmek, insanların arayışını ölçülü ve bilinçli bir şekilde sürdürmesine yardımcı olur. Kendinizi tanımak ve beceriyi güçlendirerek hayatta daha iyi kararlar alabileceğiniz ve farklı durumlarda daha akıllıca davranışsal tepkiler gösterebileceğiniz anlamına gelir.
Kendini bilmek hayatın temelidir. Kendini tanıma ile bireysel ve toplumsal yaşamımızın sağlık seviyesini iyileştirebiliriz. Davranışlarımızın ve duygularımızın inançlarımıza ne kadar bağlı olduğunu fark ettiğimizde öz farkındalık önem kazanır. Aslında dünya ve insanlar hakkındaki duygularımız belirli tutum ve inançlarımıza dayanmaktadır. Örneğin, iğrenç olduğunu düşündüğümüz için başkalarına yalan söylemekten çekinebiliriz ve diğerlerinin yalan söylemesine gücenebiliriz. İlginçtir ki kendimizi de bu değerlere göre yargılıyoruz, gurur ve tatmin hissediyoruz ya da tam tersine utanıyor veya kendimizi suçlu hissediyoruz. Duygularımızın ruh sağlığımızda büyük rol oynadığı aşikardır.
insanın düşünce tarzı kaderini belirleyen en önemli iradeye dayalı faktördür.
Tahran Radyosu.
Şimdi öz farkındalık ve kendimizi tanımanın ve bilmenin neden önemli olduğunu bilmek istiyoruz. Ne yazık ki çoğu insan tamamen tekerrürden ibaret işler yapıyor ve bunu her gün, her ay ve her yıl tekrarlıyor. Ama bunun neden yaşandığını bilmiyor ve kendi dışında her şeyden şikayet etmeye başlıyor. Tabii ki bu durumdan her tekrarlanan iş kastedilmiyor. Her gün egzersiz yapmak gibi bazı tekrarlanan görevler ilerlemeye ve gelişmeye yol açar. Ancak kişinin her gün ihmalkarlık yapması veya gelecekte kendisi ve ailesi üzerinde önemli etkisi olan şeyleri erteliyor olması, kişinin her zaman özgüven eksikliğinden muzdarip olması ve kötü zamaneden şikayet etmesine yol açar. Bunlar sorunun nereden geldiğini ve nasıl ele alınması gerektiğini asla düşünmeyebileceğiniz tekrarlanan hatalardır. Bu nedenle kendini tanımanın önemli nedenlerinden biri tekrarlanan hatalardan kaçınmaktır.
Kendini tanımanın ve öz farkındalığın bize verdiği bir diğer hediye de kim olduğumuzu, niteliklerimizin ne olduğunu ve neye ihtiyacımız olduğunu bilmemize yardımcı olmasıdır. Örneğin eğitim alanında bazı kişiler tam olarak ne istediklerini bilmeden her türlü eğitimden geçmeye başlamakta. Bu da onların çok fazla zaman ve para kaybetmelerine, hatta önemli sonuçlar elde edememelerine neden olmaktadır.
Başarıya ulaşmak için sadece düşünmek ve biraz deneme yanılma yapmak yeterli değildir. Kendini bilen ve birkaç deneme yanılma ile başarıya yönelen biri ile kendini bilmeyen ve aynı yola giren biri arasında fark vardır. Bu yüzden öz farkındalık ve kendini tanımanın diğer avantajlar arasında zaman, enerji ve masrafların heder olmaması yer almaktadır. Bu alanlarda tasarruf en iyi düzeyde öz farkındalık sayesinde sağlanmaktadır.
Kişi kendini, duygularını ve davranışlarını bildiğinde zor karar verme anları ve durumlarında daha iyi performans gösterir. Zaten hayatlarımız büyük küçük kararlar üzerine kurulu olduğu için böyle bir durumda daha iyi bir hayat yaşayabiliriz. Örneğin kendinizi tanıdığınızda, yaşamda ve görevde yolunuzu bulduğunuzda size gelen çok cazip olabilecek önerilere hayır diyebilirsiniz. Çünkü karar vermeniz daha kolay hale gelmiştir.
Arkadaşlarınız tarafından finansal teklifler ve iyi ortaklıklar önerilmiş olabilir, ancak kendinizi tanıdığınıza ve ilgi alanlarınızın ve yeteneklerinizin farkında olduğunuza göre sevdiğiniz ve yaptığınız şeyi yapmak zorunda olduğunuzu bilirsiniz. Bu nedenle bu önerilere güvenle hayır diyebilirsiniz. Kendinizi tanımıyor olsanız isteyerek veya istemeyerek herhangi bir teklife evet diyeceksiniz ve sonunda ne olacağı belli olmayan bir yola girmiş olacaksınız. Bu nedenle daha iyi ve daha hızlı kararlar vermek öz farkındalığa ulaşmanın bir başka faydasıdır.
Son olarak da kendinizi tanıdığınızda yetenekleriniz ve becerilerinize göre sevdiğiniz işe ve işlere yönelebilirsiniz. Bu süreçte aldığınız keyif ve haz hiçbir yerde bulunmayacaktır. Belki de ünlü ve başarılı insanların biyografi ve hayat maceralarını okumuşsunuzdur. Bu kesim bir işi başlattıklarında sanki tamamen dünyadan kopup kendi dünyalarına dalıyorlar. İşte kendimizi tanımak, kendi dünyamıza yönelmek anlamına geliyor.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin 6. bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parsley.com'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve eleştirilerinizi turkish@ws.elif.ie iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktarıyoruz. Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi İslam dininin mantık dini olduğuna işaretle Kur'an-ı Kerim'in ilahi yaratılış ayetlerinde tefekkür etmeyi emreden kitap olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinden naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İslam'ı akılcılıktan uzak olmak ve akla kayıtsız olmakla suçluyorlar. Bu çok açık olan bir konuyu inkar edecek kadar zalimanedir. Güneşin yararlarını inkar etmek veya güneş ışığını inkar etmek. Semavi kitapların hangisinde muhataplar bunca düşünmeye, tefekkür etmeye, ilahi yaratılış ayetlerinde لَاَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ umulur ki düşünürsünüz ve لَاَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ anlayasınız diye. Hangi semavi kitabın ilk kitabı ilim, kalem, taalime dikkat edilmiş ve önem verilmiştir? Ve eğer bugün Batı dünyası ilim ve bilimsel ilerlemede başarılı olmuşsa hangi insaflı bilgin ve tarihçi bunlara İslam dünyasından aldıklarını inkar edebilir? Batı dünyası ve Avrupa'nın karanlık asırları olan ortaçağ, İslam dünyasında bilimin, aklın, düşüncenin, felsefenin, İbn-i Sina'nın, Farabi'nin ve benzerlerinin gelişme çağıdır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran Cumhurbaşkanı'nın etnik ve dini azınlıklar danışmanı Mamusta Abdüsselam Kerim'i bir mesajda bütün İranlılar şehitlerin annelerinin ve eşlerinin fedakarlıklarına borçludur dedi. Iraklı kaynaklar pazar gecesi İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani'nin Necef-i Eşref Şehri'ni ziyaret ettiğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı ordu donanması önemli başarılar elde etti dedi.
Tuğgeneral Sabbahi Fer, her uçuş sistemi İran radarları tarafından engellenebilir açıklamasında bulundu. İran İçişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Mecid Mirahmedi güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin yaptığı incelemede Hemedan'da duyulan korkunç sesin şimşek çakmasından kaynaklandığının tespit edildiğini belirtti. İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı İran'ın petrol dışı ihracatının 40 milyar doları aştığını belirtti. Afganistan halkı İran'ın kendilerine yaptığı insani yardımları takdir etti. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 136 insan yaşamını yitirdi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralara sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.